Ayrım 38, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 411. 13 kişiyi 14'e çıkarmak için. Bu sofralardan biri çok enteresandır. 555K olarak bilinen olaylar var. 5 Mayıs'ta Kızılay'daki öğrenci olayları. O günün akşamı ben 14 yaşındayım, erken yatmıştım. Beni kaldırdılar, babamın çağırdığını söylediler. Sofrada bekliyor dediler. Ben acele giyindim, tabii sofraya gideceğim için böyle kravatlı falan giyindim. Ama neden çağrıldığımı da pek anlayamamıştım. Bazen geç vakitte çağırdı, takıldı, ders sordu, konuştuğu zamanlar olurdu ama saat 10'a doğru geliyordu. Ben gidince gel bakalım aydın otur. Bir baktık sofranın etrafında 13 kişiymişiz. Sen 14. ol dedi. O gün 555K yani işte o Kızılay'daki öğrenci olayları tartışılıyordu. Ortada konuşulan bir söz şuydu: Demokrat Parti Ankara İl Teşkilatı bu öğrenci olaylarına ve işte 5 Mayıs'taki o öğrenci olayına misilleme olacak bir toplantı ya da bir miting düzenlesin mi? Herhalde bu konudaki düşüncelerini ifade etsin diye Ankara İl Başkanı da davet edilmişti. O devirde Sümerbank Genel Müdürü olan Mehmet Akın, o bekleniyordu. Değişik bir gruptu. Mesela sofrada çok sık bulunmayan rahmetli Refik Koraltan da vardı. O sofrada konuşulanlardan bende kalan hatıra şudur: babam bu fikri hiç tasvip etmedi. Bunun kardeşi kardeşe karşı getirmek gibi bir anlam taşıyacağını, meselenin devletin kendi düzeni içerisinde çözülecek bir konu olduğunu söyledi. Bunda Demokrat Parti teşkilatına bir iş düşmediğini ifade etti. Bu görüşe katılanlar da oldu. O sofrada benim gördüğüm ve bugün daha iyi değerlendirdiğim durum şudur: olayların sıcak olduğu yerde Demokrat Parti'yi de sokağa çıkartmak istememişti babam. Sonra Mehmet Akın geldi, sofrada 14 kişi olmak için bana ihtiyaç kalmadı. İzin verildi, ayrıldım. Altan Öymen, siz ne düşünmüştünüz o zaman, o 14 yaşındayken? Öyle bir misilleme yapılsa diye mi düşündünüz, yapılmasa diye mi, hatırlıyor musunuz? Aydın Menderes, çok hudutsuz bir güven duyduğumu hatırlıyorum babama karşı. Belki bu her oğlun, her evladın babasına karşı taşıdığı, taşıyacağı bir güven duygusudur. Ama o devirde benim için doğru olan babamın yaptığıydı, onun söylediğiydi, onun düşündüğüydü. Onun için o günde o fikirde ise benim için de doğru olan o fikirdi. Yani böyle bir bağ vardı. Ama belki bir başka şey de vardı. Yani neden yapıyor, niçin yapıyor diye o çocuk aklımla da kavramaya çalışıyordum bir yerde. Hem doğru olduğuna %100 gönlümden inanıyordum. Hem de acaba aklımın erdiklerinin nedenini bulabilir miyim diye belirsiz bir zihinsel uğraş da oluyordu. O zaman için öyleydi benim için. Robert Kolej'den zorunlu tatil. Altan Öymen, siz o sırada ortaokuldaydınız. Aydın Menderes, evet aslında İstanbul'da okuyordum, Robert Kolej'de ama o sırada Ankara'daydım. Kolejde okumam da şundan, ben hep duyardım annemden. Rahmetli babam benden büyük olan iki ağabeyimin de lisan öğrenmelerini kolaylaştıracak bir okulda okumalarını isterdi. Kendisi de gençlik yıllarında İzmir'de Kızılçulluk'taki Amerikan Koleji'ne gitmiş. Fakat o sırada Ankara'da öyle bir okul yok. Ankara Koleji bile daha yeni, ona imkan yoktu. İlkokulu bitirdiğim vakit beni çağırdı, hangi okula gitmek istediğimi sordu. Ama ben hissediyordum o arzusunun artık bana yöneldiğini. Onu hiç uğraştırmadan dedim ki, izin verirseniz İstanbul'da okuyayım, İngilizcemi ilerleteyim. Çok memnun oldu. Ben de zaten onu rahmetli babama memnun etmek için söylemiştim. Yoksa o yaşta yatılı okul çok cazip bir şey değil. Öyle oldu. Ben İstanbul'da kolejin hazırlık sınıfına başladım. Babam her İstanbul'a gelişinde mutlaka beni aratırdı. Hafta içinde gelmişse ders saatlerinde çağırtmazdı. Fakat hafta sonu gelecekse önceden haber ulaştırırdı. O zaman Türkiye'de cumartesi günü mesai vardı. Ama Robert Kolej'de cuma günü öğleden sonra okul biterdi. Yani şimdiki gibiydi. Eğer cuma yani 5'ten 6'dan sonra gelecekse hava meydanına aydın da gelsin derdi. O zaman cumartesi ve pazar günleri onunla kalırdım. Hatta pazar gecesi için okuldan izin alırdı, o gece de kalırdım. Yanılabilir insan ama öyle bir duygunun sahibiyim ki, sanki o İstanbul'a gelişlerini benim için sıklaştırırdı. Belki yatılı okulda okumayı benim yüzümden istedi. Ben de sürekli onunla meşgul olarak, yanımda bulundurarak, aileden uzak olmasının dezavantajını ortadan kaldırayım diye düşünürdü. İstanbul'da okumam böyle geçiyordu. Yazları Ankara'da veya bazen daha çok annemle beraber İstanbul'da oluyordum. 1960'ta 5 Mayıs olayı cereyan ettiği vakit aslında okul vardı ama ben Ankara'daydım. Bu şöyle olmuştu. 28-29 Nisan olayları ile birlikte annem beni merak ederek İstanbul'a geldi. Beni aldı ve 1 Mayıs günü de Ankara'ya geldik. Düşünce olaylar yatışınca dönülsün şeklindeydi. Yalnız Robert Kolej'in bir farklılığı da şuydu. Ara sınıflarında ortaokul veya lise gibi mezuniyet imtihanları yapılırdı. Bu imtihanlar da Mayıs ayının sonunda başlayacaktı. Sanıyorum 24 Mayıs sabahı annem rahmetli babama sormuş. İmtihan günleri yaklaşıyor, ne dersin, göndereyim mi diye. Rahmetli babam da durmuş biraz sonra. Canım, benim durumumu görmüyor musun? Şimdilik kalsın bakalım demiş. Bu da enteresan galiba. Belki şu soruya ışık tutabilir. Acaba bir hareket bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu sorusuna. Yarın 27 Mayıs sabahı. 4. bölüm. 27 Mayıs sabahı. Sabaha karşı 3 sıralarıydı. Annem beni uyandırdı. Camlı köşkten Cumhurbaşkanlığı köşküne gidecektik. Garsonumuz Osman Karahan dedi ki, ben babanızın silahını alır arkanızdan gelirim. Bir şey olmaz. Öylece çıktık, yürüdük. Bayarı görünce annem hemen kalkıp yanına gitti, sordu. Beyefendi, acaba Adnan'la görüşebildiniz mi? Bayar, çok geç hanımefendi diye cevap verdi. Dizimizin dünkü bölümünde Aydın Menderes 27 Mayıs öncesindeki anılarını anlattı. Bugün 27 Mayıs sabahından başlayarak olayların daha sonraki gelişmesini anlatıyor. Aydın Menderes, 27 Mayıs sabahı ben annemle Ankara'daydım, babam Eskişehir'deydi. Sabaha karşı saat 3 sıraları olabilir, annem beni kaldırdı, ona telefon etmişler ihtilal oluyor diye. Kalktım, annemin az sayıdaki akrabasından biri rahmetli Fatin Rüştü Zorlu'nun rahmetli hanımıydı. Telefonla onunla görüştü. Bir de dönemin devlet bakanlarından İzzet Akçal'la görüştüğünü hatırlıyorum. Ama bir süre sonra telefonlar kesildi. Ne yapabiliriz diye düşündük. Çankaya'da Camlı Köşk denilen pembe bina vardır. Atatürk'ün kardeşi Makbule Hanım için yapılmıştır. Biz orada oturuyorduk. Başbakanlık konutu olarak Hariciye Köşkü'nün üstündedir. Cumhurbaşkanlığı köşküne 200-300 metre mesafededir. Annem de dedik ki karşıya Cumhurbaşkanlığı köşküne gidelim. Belki bir haber alabiliriz. Ama nasıl gidecektik? Karadenizli bir garsonumuz vardı. 10 yıl bizim yanımızda kalmıştı. Osman Karahan adında. O dedi ki beraber gidelim. Rahmetli babam çiftçilikten gelen bir alışkanlıkla silah bulundururdu. Bazen taşıdığı da olurdu. Ama genellikle o silahı evde bırakırdı. Osman Karahan, beyefendi dedi, ben silahı alırım belime koyarım. Siz önden ben arkadan gideriz, bir şey olmaz. Zaten ortalıkta da çok fazla bir şey gözükmüyor. Öylece çıktık ve gittik. Sabah güneş doğmuştu. Ben 5 ile 6 arası tahmin ediyorum Çankaya Köşkü'ne ulaştık. Orada üst katta bir odada oturuyorlardı rahmetli Bayar'ın rahmetli eşiyle kızı Nilüfer Hanım. Biz de oturduk. Bir ara Bayar o odadan kendi odasına doğru geçiyordu ki annem hemen ayağa kalktı. Beyefendi, acaba Adnan'la görüşebildiniz mi dedi. Sıkıntılı bir hali vardı Bayar'ın, durdu. Çok geç hanımefendi diye cevap verdi. Biz odada kaldık, bir süre geçti ve Bayar'ın götürüldüğünü işittik. Yani önce aşağı kattan gelen gürültüler oldu, sesler, onları işittik. Önce anlayamadık pek, fazla da bakılamıyor o sırada. Yalnız pencereden tankları görüyorduk. Tankların istikameti şehre doğruydu ama toplarını Çankaya'ya doğru, yani köşke doğru tevcih etmişlerdi. Evet, tankın topunun çok kolay döndüğünü bu vesileyle görmüş, yaşamış olduk. O gürültüden sonra da Bayar'ı götürdüler. Bize orada beklememizi söylediler. Haber almak çok önemliydi bizim için ve onun tek çaresi de radyoyu dinlemekti. Oradaki radyoyu dinliyorduk. Bir süre sonra Menderes'te Kütahya yolunda yakalandığı ifadesinin geçtiği bir Milli Birlik Komitesi bildirisi neşredildi. Bu söz bizim için hem üzüntü vericiydi, yani serbest kalsa temennisi var tabii, ama bir taraftan da bir sağlık haberiydi, hayatta olduğu anlamında. Öğleden sonra saat 3'e doğru tahmin ediyorum ama biraz daha geç olabilir, aşağıdan haber geldi. Harp okulundan gelenler varmış. Hanımefendi gelsin. Bir şeyler istiyorlar herhalde diye. Annem gitti, küçük bir pusula varmış rahmetli babamdan, bazı isteklere, çamaşır falan, zaruri ihtiyaçlar. Annem onları hazırladı, verdi, götürdüler. Ve işte ondan sonra da 27 Mayıs'tan sonraki bir ayrı dönem başlamış oldu ailemiz için. Babamla Yassıada'da iki defa görüştük. Altan Öymen, kardeşleriniz yurt dışındaydı. Siz annenizle yalnızdınız. Aydın Menderes, evet. Rahmetli Yüksel ağabeyim hariciyeciydi. Cenevre'den Belgrad'a atanmıştı. Onun küçüğü Mutlu ağabeyim de tahsil için yurt dışındaydı. Büyük ağabeyimin yanındaydı. Altan Öymen, babanızı bir dahaki görüşünüz Yassıada'da oldu. Galiba 27 Mayıs'tan hayli sonra. Aydın Menderes, biz Yassıada'ya iki kere gittik. Tabii başlangıçtan itibaren ziyaret isteğimizi belirtiyorduk, dilekçe veriyorduk. Dostlarımız diyorlardı ki mahkemeler başladıktan sonra herhalde görüştürürler. 15 Ekim'de mahkemeler başladı ama hala bir cevap yoktu. Bu arada hatırlanacaktır, 13 Kasım olayı yaşandı. 14 Milli Birlik Komitesi üyesi bir gecede yurt dışına gönderildiler. Kasım ayı çıkmadan da bir gün annemi aradılar. Belirli bir günde Dolmabahçe Yassıada İrtibat Bürosu'nda hazır bulunmamız tebliğ edildi. Babamla görüşmek üzere. Dostlarımızla birlikte o vakitki yorumumuz şöyleydi. Bunun 13 Kasım'dan sonra bir havayı yumuşatma düşüncesine bağlı olduğunu düşünmüştük. Çünkü o ana kadar hiçbir tutuklu ailesi yakınlarıyla görüşmemişti ve biz, annemle ben, sadece ikimiz o gün babamla görüşmeye gidiyorduk. O görüşme gerçekleşti. Bizden sonra öteki tutuklu aileleri görüştü. O tur bittikten sonra ikinci bir tur oldu. Ağustos'ta mahkeme bir ay kadar ara vermişti. İşte o Ağustos ayının ortasında bir defa daha görüştük. Bu defa rahmetli iki ağabeyim de dönmüşlerdi. Onlarla birlikte annem ve ben dördümüz giderek görüştük. Yani iki görüşmemiz oldu 1960-61 arasında. Yassıada'da. Daha fazlasına imkan verilmedi. Duruşmalarda bulunma imkanı vardı dinleyici olarak. Ama annem onu istemedi ki bence de haklıydı. Sadece bir mahkemede tanıklığına başvuruldu annemin. Tanıklık yaptı, onun dışında bulunmadı. Altan Öymen, şimdi nasıl hatırlıyorsunuz o iki görüşmeyi? Aydın Menderes, görüşme Yassıada komutanının odasında gerçekleşiyordu. Yani bir başka şahıs vardı. Biz bir şey söyleyemezdik çünkü kendisine zararı olabilirdi. Tam olarak hangi şartlara maruz kaldıklarını bilmiyorduk. Ama işittiklerimiz çok ürküntü vericiydi. Onları düşünmek durumundaydık. İkinci görüşmede daha da yürek parçalayıcı sahneler olmuştur. Büyük bir hasret var tabii. Babam zaman zaman oturduğu yerden kalkıp bize sarılıyordu. Biz aynı şekildeydik. İkinci görüşme özellikle annemle geçmiş ortak anıların dile getirildiği, rahmetli babamın kendini çok zor tuttuğu bir görüşmeydi. Konuştuğu zaman da işte İzmir'den, Aydın'dan bahsediyordu. Belki de bir ölçüde bir mesaj vermek istiyordu. Aydın'dan, İzmir'den bahsederek o günlere döneceğini, dönebileceğini ima etmek de istiyor olabilirdi. Siyasal bir muhteva taşıyan yönü pek yoktu bu konuşmaların. Sınavlara evde hazırlandım. Pakdemirli'nin yardımıyla. Altan Öymen, o arada sizin okul durumunuz ne oldu? Kolej sınavlarını kaçırmıştınız. Aydın Menderes, evet anlattığım gibi 1960 Mayıs'ında Ankara'daydım. Sınavlara girme imkanım olmadı. 2 yıl hazırlıkta okumuştum. O zaman 2 yılda hazırlık sınıfları, orta birdeydim. O sırada akıl verenler oldu. Dediler ki, sen 1957 ilkokul mezunusun, 3 yılda okumuşsun. Gelecek yıl ortaokulu bitirme sınavlarına dışarıdan girebilirsin. Buna bizim de aklımız yattı. Evde orta 1, orta 2 ve orta 3'ün derslerine çalışmaya başladım. Ancak matematik gibi, fizik, kimya gibi dersleri yürütmek tek başına biraz zor. İyi kötü yardıma ihtiyacım oluyordu. O sırada hoca bulmak da kolay değil. Eve gidip gelmeyi insanlar tereddüt edebiliyorlar. Sonra bana ders verip beni hazırlamak için o vakit genç bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi bunu üstlendi. İsmi de bugün kamuoyunun yabancısı değil. O genç Ekrem Pakdemirli'ydi. Onun da yardımıyla hazırlandım ve bir defada bütün imtihanları vererek ortaokulu bitirdim. Ve çok iyi notlarla, belki de hayatımın en iyi notlarını alarak bitirdim. Ondan da çok memnun oldum. Çünkü bunun babamın yüreğini ferahlatacak bir haber olacağını düşünüyordum. Ortaokul öyle bitti. Sonra ne yapalım diye düşündük. Annem istiyordu ki Robert Kolej'de öğrendiğim İngilizce boşa gitmesin. Ankara'da Ankara Koleji'ne girmemi istiyordu. Fakat bu bir muadelet meselesi çıkardı. Çünkü o okulun statüsü ayrı. Ankara Koleji'ne başvurdum. Onlar konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'na havale ettiler. Talim Terbiye Dairesi'ne gittim. Birçok yere gittim. Hep kendim dolaşıyordum. Ama şunu belirteyim. Her yerde hep alaka gördüm. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Herhalde devlet dairelerine rastladığım çoğu insanların hepsi Demokrat Partili değildirler. Demokrat Parti'ye yakınlık duyanlar değildi. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Kendi toplumumun, kendi milletimin lehine olan her şeye tanıklık yapmaya mecburum. Biz fertler olarak her düşünceden insandan hep iyi muamele gördük. Bu bizim milletimizin büyüklüğüdür. Son 30 yıl içinde de bize karşı 27 Mayıs'ı idamları hatırlatacak en küçük bir ima şeklinde bile herhangi bir hareket hiç kimseden gelmemiştir. O gidiş gelişlerin sonunda da özellikle Ankara Koleji'ndeki bir İngilizce öğretmeninin yardımıyla bana yeni bir imtihana girmem şartıyla koleje girme hakkı verildi. Girdim, kazandım, koleje alındım. Velim de Pakdemirli oldu. 1964'te de orayı bitirip yüksek öğrenimime başladım. Yarın infaz öncesinde İnönü. 38. ayının sonu. Sayfa 418.